Yüz akı.
Ayrım 6.
Mehmet Efendi 10 yıldır kasabada oturuyordu. Köydeki tarlası, bağı bahçesine ellerin elindeydi. Bir gün dostu Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken, Mehmet Efendi, köyde neyim varsa hepsini yanmış, kül olmuş sayıyorum. Dünyada bir tane bile doğru adam yok, diyerek umutsuzluğunu belirtti. Erdem'in varlığına inanan Müftü Efendi de, var dostum var ama sen bulamıyorsun diye cevap verdi. Mehmet Efendi şimdi de, yok beyim yok, vallahi billahi yok. Herkes yalancı, herkes dolandırıcı. Kardeşim bile beni aldattı. Öyleyse git malının başında otur. Buradaki işlerim ne olacak? Öyleyse köyü sat. Görüyorsun ki bir elde iki karpuz tutulmuyor. Kim alır, kimin gücü yeter ki? Bizim köyün insanları karınlarını güç doyuruyorlar. Öyleyse bunu böyle çekeceğiz. Böyle çekeceğiz olur mu? Elimizden gelen bir şey yoktur. Çalık topal oluyor işte. Benim tanıdığım en çok namuslu bir çoban var. O her şeyine güvenebilirsin. Çoban mı? Evet çoban. Veysel Kırani gibi bir çoban. Mehmet Efendi istemeye istemeye suratını sarkıttı. Sonra da o çoban milletini elinden çok çektim. Ne gibi? 1500 koyunumdan en sonunda 50 tane kaldı. İşte o 50 koyununu benim tanıdığım çobanın önüne kat da kat 100-200 olsun. Mehmet Efendi tuhaf tuhaf güldü. Gözlerini Müftü Efendi'nin gözlerinden kaçırdı. Sonra da çoban milletinin iyisi olmaz. Olur olur. Dünyada kötülerin yanında iyiler de vardır. Böyle olmazsa bu dünya batar. Zaten batıyor. Şaka etme be Mehmet Efendi. Şaka değil, gerçek bu. Müftü çobanın iyiliklerini anlatmaya sürdürdü. Bu dünyadan yalan nedir bilmeyen tek adam sayılır. Çok çok saf. Allah'ın adamı. Bütün ömrünü dağlarda, otlaklarda harcadı. Dinine, diyanetine bağlı, 5 vakite 5 dağ katar, hep alır, kılar. Müftü çobanı övdükçe Mehmet Efendi yumuşadı, ipek gibi oldu. Ertesi gün yaylaya haber salıp çobanı çağırttılar. 3 aşağı 5 yukarı anlaştılar. 50 koyunu güdecek, kazancın 1/5'i çobanın olacaktı. Çoban küçük sürüsüyle otu bol kırlara çıktı, kavalını keyifli üfleyerek. Mehmet Efendi müftüye rastladıkça, adamın çoban doğru çıkarsa köydeki bütün işlerimi de ona bırakacağım. Göreceksin diyordu müftü, yüzümü kara çıkartmayacak. İnşallah dostum, inşallah. Bir yıl sonra Mehmet Efendi evinin balkonda otururken çoban yanına geldi. Elinde toprak bir kapla henüz kanı kurumamış bir deri vardı. Bunların sedirin yanındaki pencerenin içerisine bıraktı. Mehmet Efendi çobana, hoş geldin ortak. Hoş bulduk efendimiz. Nasılsın bakalım? Ellerinizden öperim, iyiyim. Koyunlardan ne haber? Doğurmadılar mı? Pis hayvanların hepsi de kısırmış. Hiç kuzulayıcı yok muymuş? Yokmuş. Peki yünleri ne oldu? Daha kırpmadım. Nasıl olur? Koyun kalmadı ki yünleri olsun. Ne demek kalmadı? 12 tanesini çaldılar. Peki sonra? Gireye ne kaldığını bir hesapla hele. Mehmet Efendi parmaklarını sayarak, 38 dedi. 38 tanesi de geçen sonbahar kelebek oldukları için öldüler. O da iyi. Sonra, şimdi geriye ne oldu? 6. Ağam babana rahmet. Dilim dolaşarak söyleyeyim ki 5 tanesini kurt kaptı. Hele bir daha hesapla bakalım. Kaç kaldı? 1. Allah ikimizden de razı olsun. Olsun. İşte en sona kalan o koyuna gözüm gibi bakıyordum. Önceki akşam sağdım, sütünden şu kaptaki yoğurdu yaptım. Çok hoş bir yoğurt, kaymağı kıvır kıvır. Of of, niye of çektin? Ben of çekmeyeyim de kim çeksin? Dün sabah bir uçurumdan yuvarlanıp öldü. Yüreğim yanıyor, gözyaşlarım içime akıyor. Çok sütlü bir koyundu, hem de huyu temizdi. Her altına oturana süt verirdi. Gevişini seyretmeye doyamazdınız. Yazık ki ömrü bitmiş. Öldüleşi kartallar, kuzgunlar yedi. Mehmet Efendi önce kulaklarına kadar kızardı, sonra sarardı. Sonra ses çıkarmadan ayağa kalktı, yoğurt kabını aldı, yavaş yavaş çobanın yanına kadar geldi. Yoğurt dolu kabı bütün gücüyle fırlattı. Çobanın yüzü gözü üstü başı yoğurt oldu. Çoban can havliyle dışarı çıktı. Bu sırada Müftü Efendi oradan geçiyordu. Kapıda çobanın yüzü gözü yoğurt bulaşığı görünce, bu ne hal diye sordu. Çoban da, hiçbir şey yok efendim. Ağamın hesabını doğru verdiğinden yüzüm ak çıktı, Müftü efendi: aferin be çoban, benim de yüzüme ak çıkardın. Vazifemi yaptım, vazife namustur. Başını vermeyen şehit. Zigetvar kalesi sönmüş bir yanardağ gibi simsiyah duruyordu. Hava bozuk, ufuk küflü bir demir rengindeydi. Bu hal içleri karartıyor, yüzlere hüzün ekiyordu. Palanga kapısının sağındaki beden siperinde sahipsiz bir göl gibi sakin duran kuru kadı ikindiden beri nemli yerin altında kara kara düşünüyor, uzakta sisler içinde kalan kurşuni kulelere bakıyordu. Buraların hepsi Türk'ün elindeydi. Ama ah şu ziget var, kızıl elma yolunu kapatan ziget var. Kuru kadı derin derin içine çekti. Sonra ah dedi. İncecik boynu üzerinde duran çıkık alınlı başını salladı. Yeşil sarığını arkaya itti. Güçsüz gözlerini ovuşturdu. Birkaç bin yeniçeriyle 4-5 tapu olsaydı, bir gece içinde Zigetvar'ı almak işten bile değildi. Palanga'nın kumandanı Ahmet Bey, öteki boy beyleriyle birlikte Toygun Paşa ordusuna katılıp Kapuşvar fethine gitmiş. Kapuşvar'dan sonra Zigetvar'a saran ordu, kışın zorlanmasıyla zaptı yarada bırakarak Budin'e dönünce, o da erleriyle gene Palangasına gelmemiş, Toygun Paşa'nın yanında kalmıştı. Giriş kaldan 6 mil uzaktaydı. Palanga'ya yalnız kuru kadı karışıyordu. Gene de keyifsizdi. Zayıf yüzünü buruşturdu, gözlerini karşıya dikerek. Palanga, Palanga, topu topu kaç kişi ki? Zayıflardan, bekçilerden, hastalardan, yaşlılardan oluşan 103 kişi. Biraz eğildi. İnce yosunlu, soğuk sipere dirseğini dayadı. Aşağıya baktı. Birkaç er beyaz koyunun arasında dolaşıyordu. Bir tanesi karşısına geçirdiği iri bir koçu gıdıklayarak kızdırmaya çalışıyordu. Ötekiler elleri silahlarında bu oyunu seyrediyorlardı. Kuru kadı bağırdı. Oynamayın o hayvanla. Erler başlarını tepeden gelen sese doğru çevirdiler. Kuru kadıyı gördüler. Kuru kadıdan herkes çekinirdi. Bunlar da geri geri çekildiler. Kuru kadı gene. İşte akşam oluyor, hayvanları içeri alın. Erler koyunlarını toplamaya başladılar. Kuru kadının dirsekleri acıdı. Başını kaldırıp yeniden Zigetvar'a baktı. Kargalar havadan karmakarışık geçiyor, cırlak sesleriyle gak gak gaklıyorlardı. İşte tam bu sırada kuru kadı yüreğinde ağır bir sızı duydu. Hayırdır inşallah dedi kendi kendine. Gene de canı çok sıkılıyordu. Elleri arkasında, başı öne eğik yavaş yavaş yürüdü. Derin bir karanlık kuyusunu andıran merdivenin dar basamaklarında kayboldu. Arife sabahı herkes uyurken o her zamanki gibi gene uyanıktı. Mescit odasının önünde taş yalakta abdestini yeniliyordu. Hey çavuşbaşı, hey hey. Abdest almayı durdurdu. Gelen sese kulak kabarttı. Bu ses kuledeki nöbetçinin sesiydi. Kolları sıvalı, ayakları yalın, aceleyle yukarı koştu. Merdivende çavuşa rastladı. Onu itti, gene yürüdü, nöbetçinin yanına gelince. Ne var diye yankılı sordu. Nöbetçi titrek bir sesle. Kaleden düşman çıkıyor. Başını döndürüp simsiyah duran Zigetvar'a baktı. Sonra bize geliyorlar dedi. Sonra çavuşa dönüp hemen gazileri uyandır. Kurban bayramını bugünden yapacağız. Koş durma, bana topçuyu da gönder. Çavuş bir eliyle bakır tolgasını tutarak merdivene daldı. Kuru kadı uzakta kara yarın üstünde daha kara bir leke gibi yavaş yavaş ilerleyen düşman alayına dikkatle baktı. Döndü döndü baktı. Önlerinde birkaç topla birlikte binden fazlaydılar. Böyle görünüyorlar, böyle tahmin ediliyorlardı. Oysa hisardaki gaziler kendisiyle birlikte 114 kişiydiler. Uyananlar yukarı koşuyordu. Herkeste kuvvetli heyecan vardı. Eller titriyor, dudaklar bir başka renk alıyordu. Kuru kadı sarığını, cübbesini, kılıcını, tüfeğini getirtti. Yaşlı topçuya da hemen haber toplarını atmasını söyledi. Bu bir alışkanlıktı. Saldırıya uğrayan bir palanga hemen işaret topu atarak çevredeki kuleleri yardımına çağırırdı. Bunlar da öyle yaptılar. Biraz sonra düşman hisarın önünde savaş düzenine girmişti. Toplar başsız yürü ejderhalar gibi siyah ağızlarını bedenlere çevirmişti. Türkçe olarak bağırdılar. Size teklifimiz var. Elçilerimizi içeri alır mısınız? Kuru kadı. Alırız. Gönderin gelsin dedi. Buyursun. Bedenler kalkanlı, tüfekli, oklu gazilerle dolmuştu. Palangalı'nın neşesi, keyfi olan birisi bu sırada nükteler yağdırıp çevresindekileri güldürüyordu. Savaş yok, düğün vardı sanki. Bunlar yani nüktedanlar iki kişiydiler. Biri Mehmet, öteki Hüsrev'di. Adlarının başına deli sözcükleri takılmıştı. Herkes deli Mehmet, yok deli Hüsrev derlerdi. Sınır boylarında düşlere bile sığmayacak yararlılıklarıyla ün kazanan bu iki deli, hiçbir düzene, hiçbir kayda, hiçbir zaptırava girmeyen, dünyalıkta gözleri olmayan Anadolu dervişleriydi. Her zaferden sonra kumandanları onlara rütbe, hoş giysi, değerli taşlarla süslü, kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca tatlı tatlı gülerler, sonra da ''İstemeyiz, ölümlü vücudu yalnız ve yalnız altı arşın bez yeter.'' Hak uğrundaki uğraşlarına ücret, ödül, beğenilme kabul etmezlerdi. Savaş onların bayramıydı. Kılıç kalkanlar şakırdamaya başladığında coşarlar, kendilerinden geçerek düşman saflarına saldırırlardı. Alevleri gözlerle izlenmeyen birer yıldırım olurlardı. Kuru kadı, herkes gibi onlar dinlerken elçiyi yanına getirdiler. Deliler de sustular. Herkes kulak kesildi. Elçi Türkçe biliyordu. Küstah teklifini yaptı. Palangayı kuşatan Zigetvar kumandanı Kraçin'di. Emrinde 2000'e yakın askeri vardı. Giriş kalenin savaşsız verilmesini istiyordu. Bunlar çıkıp giderken koruyuculara zarar vermeyeceğini, verdirmeyeceğini yeminin üstüne yeminler ediyordu. Kuru kadı elçiye, ''Pekala, haydi git. Biz kendi aramızda anlaşalım. Kararımızı size öğleden sonra bildiririz.'' Elçi çekilip gitti. Kuru kadı ağırlıklı bir sesle, ''Gaziler, işittiniz elçinin konuşmalarını. Kraçin haini bizim 114 kişi olduğumuzu anlamış. Üzerimize 2000 kişilik bir kuvvetle geldi. Adamın teklifini kabul etmek isteyenler varsa ellerini kaldırsın.'' Hiç kimsenin eli kalkmadı. ''Öyleyse hazır olalım. Yatarak bir yere varamayız. Adam bizi yakacak.'' Şiddetli bir gürültü koptu. İçlerinden ''Hazırız!'' sesleri geldi. ''Hepimiz birden hazırız. Hazırız. Bu yolda ölmeye bile. Cümle kılıç kalkanlarımız yağlı. Oklarımız bağlı. Yatağanlarımız keskin. Korkmayalım. Başarı bizim. Hep bir ağızdan. İnşallah.'' Kuru kadı inşallah diye ellerini kaldırırken Deli Mehmet yalın kılıç karşısına dikildi. Gökyüzü, geniş beyaz yüzü yeni doğmuş bir ay gibi parlıyordu. Kuru kadı okuyup üflemelerini sürdürüyordu. Deli Mehmet Kuru Kadı'ya, ''Efendi, efendi, duayı bırak. Kutsal savaş duadan da daha erdemlidir. Lütfen gel bize şu kapıyı aç. Yüreğindeki korkuyu da at. İşte hepimiz hazırız. Ayağımıza kadar gelen kutsal savaş fırsatını kaçırmayalım.'' Kuru Kadı'nın elleri yanlarına düştü. Deli Hüsrev de arkadaşı Deli Mehmet'in yanına sokulmuştu. Bütün gaziler bu iki delinin arkasına düştüler. Sanki hepsi birden deli oldular. Hepsi birden, gene, ''Aç bize kapıyı!'' diye bağırmaya başladılar. Kuru kadının iri patlak gözleri yaşardı. Uzun siyah sakalı sallandı. Sonra, ''Erler, haydın meydan! Meydan mertler! Padişahımız Süleyman Gazi aşkına beni dinleyin. Amacım sizlere bu kutsal savaştan alıkoymak değildir. Böylesi günlere can baş feda olsun. Böylesi günler için doğduk. Bunu sizler kadar ben de biliyorum. Yalnız bugün hem Arife hem de Cuma'dır. Bugün hacılarımız Arafat'ta bizim gibi gazilerin başarısı için dua etmekteler. Bundan kuşkusu olan var mı?'' ''Hayır. Asla efendimiz, asla. Bundan kuşku olunamaz. Hayır, hayır, hayır. O halde uygun olan şudur ki bugün Cuma namazımızı kılalım. Tanrı'ya olan son borcumuzu eda edelim. Belki ölürüz. Birbirlerimizle helalleşip kutsal savaşa başlayalım. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz elbette şehit olacaklar. Dünyada iyi ünle anılalım. Ahirette peygamberimizin bayrağı altına toplanalım. Ne dersiniz bu fikrime?'' ''Hay hay efendim, uygundur efendim. Pekala efendim, böyle olması gerekir. Allah'ın emri de bu yoldadır.'' Öğleye kadar bekleyip Cuma namazını kıldılar. Tekbir getirdiler. Baş başa helalleştiler. Karaçin'in erleri sardıkları palangadan yükselen derin uğultuları teklif ettikleri savaşsız teslim olmanın münakaşası sanıyorlardı. Birdenbire Türk kulelerinden atılan işaret toplarının sesleri duyuldu. Bu, bizler dört nola geliyoruz demekti. Kuru kadı hisarın kapısını açtı. Girişgay gazileri Allah Allah naralarıyla iki koldan saldırdılar. Kollardan birisi Deli Hüsrev, birisine de Deli Mehmet kumanda ediyorlardı. Girişgal'e gelen yollardan yoğun bir toz kalkıyor, gözler gözü görmüyordu. Nice bin atlı yardıma koşuyor sanılıyordu. Düşman bu hali görünce şaşırıp kaldı. Oysa toz duman içinde yaklaşanlar topu topu 5-10 gaziydi. Bozgun başladı. Deli Mehmet ile Deli Hüsrev'in takımları düşmanı kaçırmamak için iyice sarıyorlardı. Kuru kadı cübbesini atmıştı. Elini kılıcıyla yüreklendirdiği gazilerin arkasında yürüyordu. Deli Hüsrev bir sarhoş görünümlü kıraçın alayına inanılmaz bir çabuklukla yetişiyor, önüne gelenleri ikiye biçiyordu. Kuru kadının gözleri uzun uzadıya Deli Mehmet'i aradı. Acaba o muydu? Düşman safına karışan kolun arkasında iri bir vücut yere uzanmıştı. Siyah atlı bir şövalye uzun bir kargayı bu upuzun uzanmış vücuda saplıyordu. Yerinde duramadı, ilerledi. Koşarken ayağı taşa takıldı. Kılıcı ileri fırladı. Hemen toparlanıp kalktı. Fırlayan kılıcını aldı. Koşmakta olduğu yana baktı. Şövalye atından inmiş, kargıladığı şeyin başını bedeninden ayırmıştı. Kuru kadıyı görür görmez elindeki kesik başla sıçrayıp atına bindi. Kaçacaktı. Kuru kadı bütün gücüyle ona yetişmek için koşarken gördü ki sol ilerisinde Deli Hüsrev hem kalkanını sallıyor hem de avazı çıktığı kadar şöyle bağırıyordu. Mehmet, Mehmet, canını verdin, başını verme kardeş. Bu nara o kadar korkunç, o kadar etkileyiciydi ki. Kuru kadı, eyvah, o Deli Mehmet'miş diyerek olduğu yerden dikildi kaldı. Kesik başı gövdenin yerden fırladığını gördü. Bu başsız vücut uçar gibi koştu. Kendi başını götüren şövalyeye yetişti. Eliyle katili öyle bir vuruş vurdu ki adamın tepesi üstüne yuvarlanıp düştü. Deli Mehmet'in başsız vücudu canlıymış gibi yere eğilip kendi kesik başını aldı. Hemen oraya yorgun bir savaşçı gibi uzandı. Bu hali kuru kadıdan başka kimse görmedi. Herkes kaçan düşmanını kovalıyordu. Yalnız Deli Hüsrev, ''Ey yiğit, yüzün ak olsun!'' diye ünledi. Sonra kuru kadıya doğru koşarak, ''Nasıl, gördün mü genci?'' ''Görmedim.'' Kuru kadı sesini çıkarmadı. Gördüğü olağanüstülük kendini dondurmuştu. Onu Deli Hüsrev hırsla sarstı. Sonra, ''Ne oldu be can? Durma, koş, düşman kaçıyor.'' Deli Hüsrev'in kalkması kuru kadıya can verdi. Savaş akşama kadar sürdü. Er meydanının kanlı yüzüne gece siyah ışıklarını öterken gaziler hısara sesi duyuldu. Dönen gaziler arasında kuru kadı taptaze mezarın başına oturmuş ezbere yağısını okurken önündeki tümseyin birden yeşil bir örtüyle örtüldüğünü gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını oynatamaz oldu. Bu yeşil parıltının içinde Deli Mehmet'in kanlı boynuna sarılmış geniş kanatlı bir melek hem onu nurdan elleriyle okşuyor hem de açık alnından öpüyordu. Sonunda bu sıcak, bu yeşil pırıltı büyüdü, taştı, bütün dünya bu aydınlığın içinde kaldı. Kuru kadının da gözleri kamaştı, kendinden geçti.
Ayrım sonu.